Eğitim, yaşamanın akışı içinde gerçekleşen bir olaydır. Özel bir mekanı, zamanı, yöntemleri yoktur. Yaşamanın getirdikleri eğitimimizi sağlar. Toplumun çerçevesinde verilen yaşama adab ve usulleri geçmişten günümüze aktarılırlar. Bunlar geleneklerdir. Bunların içinde cevaz verilenler vardır, yasaklananlar vardır. Daha önceki konuşmamda da belirttiğim gibi sabit değildir bunlar, değişirler. Değişmeye açık topluluklar vardır, kapalı topluluklar vardır. Toplumsal beşer bilimde, sosyal antropolojide bunlar soğuk ve sıcak toplum diye ayrılırlar.
Soğuk ve sıcak.
Soğuk ve sıcak toplumlar diye ayrılırlar. Soğuk toplumlar değişmeye açık değildirler. Bunlara biraz sonra geleceğiz. Ömürleri ise daha sık değişirler. Sıcak toplumlar, toplumsal beşer bilimin sıcak dediği toplumlar. O geçmişten devraldığımız maddi manevi değerlerin günümüzdeki uygulanışları, yine dediğim ya, eğitimle edinilmektedir. O değerler göreneklerdir. Görerek de Türkçe'ye mahsus bir kelimedir. Görerek öğreniyoruz. Eğitimde görerek edinilir. Çevrenden gördüklerin, tabii burada söylenenler de vardır. Telkin edilenler vardır. Ama bunlar özel bir mekanla ve zamana sığdırılmazlar. Yani belli bir ortama çekilirsin, orada sana belli kişiler bir şeyler anlatırlar. Böyle yapacaksın, şöyle etmeyeceksin. Değil.
Bir okul ortamı gibi değildir yani.
Hayır. Tamamıyla yaşamanın akışı içinde gerçekleşen olaylardır. Bazı istisnalar yok değil. Ergenlik çağına girişin törenleri vardır. Bütün topluluklarda bu gördüğümüz bir olaydır. Ergenlik çağına geçişte özellikle erkeklere uygulanan, kızlarda da oluyor da daha ziyade erkeklerde uygulanan bir olaydır bu. Nüfus arttıkça, insanlığın nüfusu arttıkça başka topluluklarla karşılaşma ihtimali artmaktadır. Ve bunun sonucunda kavga ortaya çıkıyor. Dövüş ortaya çıkıyor. Bu anlamda zamanla topluluğun erkek mensupları ve erkek fertleri kavgaya alıştırılırlar. Kavga da ne istiyor? Maddi ve manevi bir güç istiyor. Bunu sağlayacak özel bir takım eğitimlere ihtiyaç vardır ki buna talim denilir. Bu özel şeylere, eğitimlere. O talimlerde o günün kültür seviyesine, zanaat seviyesine uygun aletlerim vardır. Taştır, sopadır, şuydur, budur. En eski dövüşmeye uygun alet kargıdır. 12. binde filan ortaya çıktığı söylenir. En gelişmiş dövüş aleti mermi. Merminin ilk örneği oktur. 6. binde ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Okun, ok ve yayın. Çoğunlukla bu büyük gelişmeler, icatlar şu mıntıkada ortaya çıktığını görüyoruz. Bu uçsuz bucaksız bir düzlüktür. Nerede başlar? Batıda, Avrupa'nın orta batısından Asya'nın kuzey doğu ucuna değin arada bir takım hafif tertip yükseltiler gelmekle birlikte bu Ural Dağları gibi, bunlar fazla yüksek olmayan, bilmiyorum, yaklaşık 1500-1800 metre en yüksek noktası, eski oluşumlardır. geolojik anlamda eski oluşumlardır bunlar. Yani bu şu Alp silsilesi gibi genç dağlar değildir. Bu büyük, bu geniş, muazzam geniş düzlüğün güneyinde dağlar ve onların da güneyinde çöller vardır. Burada insanlar çok geniş çaplı bir oyun sahası bulmuşlardır. Silahların ortaya çıkışı, hayvanların ehlileştirilmesi, evcilleştirilmesi hatta ikisi farklı şeydir. Ona geleceğiz sonra. Ehlileştirmekle evcilleştirmek bir ve aynı şey değil. Çoğunlukla bu Avrasya'nın orta kuzey düzlüklerinde ortaya çıktığını görüyoruz. Tekrar eğitime dönersek, dediğim gibi ergenlik çağına giren çocuk artık genç olmaya başlıyor. Bir takım özel eğitim süreçlerinden geçiriliyor. Dayanıklılık, dövüşme sanatı, karşı koyma, en önemlisi dayanma. Çok eski bir talim veya hazırlık dönemi sünnettir. Sadece bu Yahudiliğe, kısmen de Müslümanlığa ait bir gelenek değil. Nereden biliyorsun derseniz, çok eskiden herhalde 30 yıl, 35 yıl olmuştur. İngiliz yayın organı BBC'den Güney Afrika'nın efsanevi başkanı Nelson Mandela'nın bir anısını dinlemiştim ağzından. Kendi ifadesiyle radyodan dinlemiştim. Ben hasta bir radyo dinleyicisiydim eskiden. Şimdi radyo kalmadı artık. Gerçi yine de radyo dinliyorum ama daha kısıtlı. Eskiden dünyanın dört bir tarafını radyodan takip ediyordum. Değişik istasyonlardan, dillerden takip etme imkanına sahiptim. Nelson Mandela BBC'ye bir şey veriyordu, mülakatta ergenliğe geçişle ilgili bilgiler veriyordu. Diyordu ki işte 12-13 yaşında o civarda bu tören düzenlendi. Bizi bir sıraya soktular dedi. Benden önce dedi kardeşim yahut abim, unuttum şimdi onu, abisi olabilir. Uçta biri oturup kesiyor. Onu diyor kestiğinde felaket bağırdı. Ha ve bu arada bu törende kızları da dizerlermiş kenara. Onlar seyrediyorlar. Burada en dayanıklı olan delikanlıyı seçiyor kızlardan biri evlenmek üzere. Tabii şu da var, topluluklar iklim şartlarına göre farklılık gösteriyorlar. Sıcağa gittiğiniz ölçüde erken bir çağda bedence gelişirsiniz. Şimdi biz dünyada nedir moda? Kuzey toplumlarına göre yargılamak. Bunlarda çok geç bir çağda gelişiyorsun. Yani şurası Nubya. Burada 13 yaşındaki bir kız çocuğu yahut burada oradaki 18 yaşındaki kıza faiktir. Gelişmişlik bakımından. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Çok geç gelişiyorsun soğuk iklimlerde. Benzeri herhalde erkeklerde de oluyordur. Yani burada ben rastladım. 20-21 yaşında sanıyordum. Meğer 14-15 yaşındaymış mesela bu taraflarda. Mısır'da, Sudan'da filan. Genç kız. Öyle bir gelişmişlik havası veriyor. Neyse orada tabii erken de evlenme ortaya çıkıyor bunun sonucunda. Kızlar dizilmişler, seyrediyorlar. Oğlanların, erkeklerin sünnet oluşları ve buna bağlı olan, bunlar Müslüman değiller, onu da hemen söyleyeyim. Geleneksel dinlerine bağlılar ama sureta Hristiyanlar. Görünüşte Hristiyanlar ama aslında yine hala kendi öz dinlerine bağlılar. Sıra şeye geliyor, Nelson Mandela'ya geliyor ve o da sünnet edildiğinde diyor, duyduğum acının haddi hesabı yok. Ve bağırdım, ben bir daha erkek olmak istemiyorum diye bağırarak koştum diyor. Çifte diyor sancı var, bir kesilirken bir de dağlanırken o şeyi kanamayı durdurma babından. Buradan hareketle bunun bu olayın genel bir gelenek olduğu kanısına vardım. Ve bütün topluluklarda, toplumlarda, topluluk ile toplum bir ve aynı şey değil, onun ayrımına daha sonra geleceğiz. Hepsinde ergenliğe geçiş törenleri oluyor, hazırlanıyor kişiler. Edindiğimiz bu değerler günümüzde hali hazır geçer akça olan değerlerdir.
Evet.
Görerek dedik, görerek ediniyoruz. Kısmen de tabii dinleyerek, işiterek alınıyor bunlar.
Hocam burada hemen Eyüp Hocam'a dönmek istiyorum. Eyüp Çoraklı Hocam'a dönmek istiyorum. Eyüp Hocam, Yunanca'da eğitim ne demek acaba? Bizde bir karşılığı var. Yunanca'daki karşılığı evet. Bizimkine denk geliyor mu?
Yunanca'da tabii ki pek çok kelime var. Eğitmek, eğitim vesaire anlamında. Ama en kritik kelime paideia.
Paideia.
Paideia. Paideia'nın kökenine indiğimizde, parçasına ayırdığımızda pais diye bir kelimeyle karşılaşıyoruz. Bu da çocuk demek.
Pais.
Yani konuşmaya başladığı andan itibaren o infans veya nepios Yunancasıyla o andan itibaren ergenlik çağına kadar ki süreçteki çocuğu kastediyor bu. Ve paideia da bu çocuğun özellikle bir paydagogos tarafından, bir eğitmen, hoca tarafından eğitilmesini ifade ediyor.
Hocam pedagog da bugün tabii buradan ki, geliyor değil
tabii
mi?
Tabii ki buradan geliyor. Pedagog, pedagoji vesaire hepsi buradan geliyor. Tabii bu çocuğun bir birey haline gelmesi, toplumsal ve kültürel bir varlığa dönüşmesi, yani zihinsel inşa sürecini de işin içine katıldığı bir program aslında bu paideia. Bir eğitim tarafı var. Daha sonra hocamın bahsedeceği gibi bir öğretim tarafı da var. Bu zaman içinde şekilleniyor ama asıl ağırlık kısmı eğitim kısmında tabii ki. Şeye gelecek olursak, işin geçen haftalarda bahsedildi. Biraz evet. Hani tarımdan bahsedildi vesaire, kültürden bahsedildi. O anlamda Latin kültürüne de gelecek olursak, orada da educatio, educare vesaire bir takım kelimelerden, fiillerden bahsedebiliriz ama cultus diye ayrı bir kelime var. Bu da colo fiilinden geliyor.
Kültür bunun kavramının...
Kültürün evet geldiği yer. Colo'nun ilk anlamı toprağı ekip biçmek, toprağı ıslah etmek, o toprağa özen göstermek ve ondan mecazlaşarak insanın zihnini, davranışlarını eğip bükmek, terbiye etmek, onu yetiştirmek manasını kazanıyor. Kultus dediğimiz şey buradan türüyor ve bu da aynı şekilde paideia gibi insanın toplumsal bir varlık olarak, aynı zamanda kültürel bir varlık olarak, kultus zaten adı üstünde, inşasını ifade ediyor. Antik çağa baktığımızda hani Yunan kültüründe, Latin kültüründeki temel kavramlar, pek çok başka kelime sıralanabilir tabii ki. Özetle böyle. Buradan şeye geçsek diyorum hocam.
Geçmeden önce bir soru sorabilir miyim
tabii
hocam?
Ki.
Size soracağım.
Peki.
Şimdi hocam, kültür kavramının Latince işte ekip biçmek anlamına geldiğini söylediniz. Bir kitapta okumuştum. Bizde bu dil, yani kavramları işte Türkçeleştirme adı altında yapılan bir takım, tırnak içinde kullanıyorum, operasyonlarda kültüre ekin manası, ekin karşılığını kullanmışlar. Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Muhtemelen bu buradan dayanıyor.
Büyük
değil
ihtimalle
mi?
Bu manadan değil mi hocam? Bu, bundan şey olarak.
Ziya Gökalp Hars
evet,
karşılığını Hars. Veriyor. Hmm. Tabii Hars Arapça kökenli olduğundan beğenmiyorlar. Sonra işte ekin karşılığı veriliyor. Tutmuyor. Yani dil zevkine uygun gelmiyor. Belki doğru bir karşılıktır. Ama dil zevkine hitap etmiyor. Keşke diyorum Hars kalsaydı.
En azından ama... toprakta nebat bulurdu diyor.
Evet, nebat olurdu.
Eyvallah.
Hocam nereden devam edelim demiştiniz?
Şimdi bu eğitimi bir şekilde açıklamış bulunduk. Buradan geçen haftaki programda bahsettiğimiz insanın tarım yapmaya, üretmeye gelme noktasına değinmiştik. Oraya gelebilmek için Afrika'dan çıkışı ve dağılışı, dünya yayılışı ve gittiği her yerde tabii ki tüketerek gittiği için de üretici noktaya gelene kadar ki dünya yayılışı ve bütün o coğrafi ortamda neşvi nema bulması diyelim hocam. Yani o ortama yayılarak...
Nasıl bütün... dağılmıştır?
Evet, evet.
Bu göçün yolculuğu nedir diyelim?
Yolculuğu, haritası vesaire.
Hocam yine haritamıza dönecek olursak, haritamız buradayken, bir yere gitmemiş iken...
Acele etmemiz lazım evet. Çünkü yürüyor o da... Göçebe.
O da bir göçebe harita.
Evet.
Hocam bu göç yolculuğunda neler aktarabiliriz? Geçen programları da kısmen aktardık. Fakat önemli olan başka noktalar da var.
Eğitimde açık bıraktığımız bir nokta. Dedik ki görerek insanlar alıyor ve o hazine görerek ve işiterek edindiğimiz değerlerin saklı durduğu hazine töredir.
Evet.
Klasik Türkçe'de adab-ı muaşeret. eski Türkçe'de eskiden neyi kastettiğimi daha önce söylemiştim. Tekrarlamayacağım artık. Töredir o. Töreden devşirilir bu değerler ve topluma tek tek işte bireylere yedirilir bunlar. Yaşamanın akışı içinde. Şimdi insanlar isteyerek yer değiştirmiyorlar. Zorunlu kaldıklarından ötürü bulundukları bölgede beslenmeleri imkansız hale geldiğinde değişik sebeplerle hem toplayıcılıklarından hem de sürekli yakıyorlar. Hazır bulundurma gereği ateşin değişik vesilelerle yangın çıkarmalarına yol açıyor. Yani belli bir yerde o ateşi tutamıyorsun, canlı tutamıyorsun. Bulunduğun yörenin değişik yerlerinde yeniden ateşler yakarak onu canlı tutuyorsun. Burada yangınlar çıkıyor tabii. Ve o çevreyi mahvediyor bir süre sonra. Bu yüzden yer değiştirme gereği doğuyor. Ondan bahsettik. 100. binde Afrika'nın tamamını yapıyorlar, iskan ediyorlar. Her tarafına yayılıyor insanlar. Ve o dönemde 100. binde, ilk 100. binden sonra Afrika yetmez hale gelince 200. binde şu iki mıntıkadan çıkıyorlar. 60. ile 11. bin arasında ısınma dönemi var. Buzul çağının gittikçe şiddetini azaltma olayı var. Ve 8. bine doğru artık iyice iklimin ısındığını görüyoruz.
Ciddi bir erimeden bahsediyoruz.
Erimeden bahsediyoruz. Bu yaklaşık 17. binde her tarafa yayılmış görünüyorlar. En son girdikleri Amerika oluyor Bering üzerinden. Dediğim gibi orada geçiş var. Buzul bir şey var. Köprü var. Bu galiba gözükmüyor bu kameralarda ama yine de
üst
deneyelim.
Kısımda, haritanın şurası sağ üst kısmında
veya burası.
Ya da sol üst kısmında.
Evet. Geçiş var. Buradan Amerika'ya girerek 20. binde bu rakamlar hep değişkendir. Hep takribidir. 17. binde buraları iskan ediyorlar. Güney Amerika'nın güney ucuna dek iniyorlar. Avustralya ve Tasmanya'ya 40. binde 60 ile 40 arasında geldikleri tahmin ediliyor. Nereden? Güneydoğu Asya'dan. 60. binde bu yöre insanlaşıyor. Japonya değil. Çin dediğimiz şu yöre ve onun kuzeyinde o insanlar dağılıyorlar. Bu arada yine kesin olmayan sallantılı bir bilgi 70. bin civarında Avrasya ırkları belirmeye başlıyor. Daha önce Afrika'da ırklar ortaya çıkıyorlar. Hala günümüzde en geniş çaplı ayrıntılı ırklar Afrika'dakiler. Baktığımız vakit bütün zencileri bir görüyoruz. Öyle değil tabii. Son derece farklı insan tipleri ve bunların bağlı olduğu ırklar vardır. Irk bir türün alt birimidir. İnsan türünden bahsediyoruz işte beşer insan, homo sapiens sapiens bir türdür ve bizim kardeş türlerimiz yoktur. Dahil olduğumuz bir cins yok. Tektir insan türü. Daha önce ondan bahsettik. İşte dik duran, alet yapan efendim Neandertal beşerleri, adamları vardı. Ama onlar ortadan kalktığından bu yana biz tek başımızayız. Şimdi alt birimleri ırklardır. Nedir aradaki ayrım? En önemli ayrım türlerin arasında cinsi münasebet sonucu genellikle istisnai olarak olmakla birlikte genellikle çocuk ortaya çıkmaz. Cinsi bir daha doğrusu üreme engeli vardır. Çok ender olarak işte mesela eşek ile atın birleşmesinden katır ortaya çıkar ama katının kendisi yavrulayamaz. Buna benzer olaylar vardır. Birbirine çok yakın türler vardır. Tür müdür, ırk mıdır tam olarak bilemiyoruz. Kurt ile köpek arası gibi onların da yavruları olabiliyor. Ve o yavruları da üretkendirler. Yani kendi yine yavruları olabiliyor. Irklar arasında böyle bir engel yoktur. İnsan ırklarının hepsi insandır. Ve her durumda bir araya gelebilirler.
Hocam peki insan ırklarını kaça ayırabiliyoruz? Mesela şu kızıl derili ya da sarı ırk.
Hayır, onlar ırk değil.
Değildir değil mi hocam? Onu sorayım.
Ten rengi ırkın bir özelliği olmakla birlikte ırkı belirleyen temel olay ten rengi değildir. Ve hemen sorduğun için söyleyeyim. İki ten rengi vardır.
Siyah ve beyaz.
Kara ak ten. Sarı diye bir şey yok. Sarılık hastası olmadığımız sürece sarı ten diye bir şey yok. O yanlıştır. Asyalılar, Çinliler, bilmem Japonlar. Hayır efendim. Çinlilerin aslı Han'dır. Han Çinlileri. Kuzeydedir bunlar. Kuzey taraflarındadır. Onların ten rengi sizin ten renginizden farklı değil. Bizim kısmen, hepimiz değil ama kısmen dahil olduğumuz ırkın adı ak tenli. Beşer bilimde Kafkas ırkı diye geçer. Kokazoid diye geçer. O ırka mensup insanların ten rengi ile biraz önce bahsettiğim Çinlilerin, Han Çinlilerin ten renginde bir fark yoktur. Apaktır tenleri.
Özür dileyerek bir şey sorabilir miyim hocam? Irk tanımlaması, ırk kelimesi ve ırk tanımlaması daha öncesinde var mıydı? Yani 18. 19. yüzyılda
vardı, vardı. Günümüzde artık çok sallantılı. Günümüz beşer bilimi ırk belirlemesinden kaçınıyor. Bu bilimsel midir? İdeolojik midir? Kesin bilmiyorum.
Evet.
Bunda yaşanılan acı tecrübelerin de sebebi
bu çok vardır. İstismar edilmiş bir kavram olmasından ötürü bazı kavramlar öyledir. Yıpratılırlar ve kullanılması neredeyse yasaklanır. Irk da buna benzer bir kavramdır. Böyle bu şeye giren bir kavramdır. Ten rengine gelirsek, dönersek, kuzeyden güneye inildiği ölçüde ten koyulaşır. Ve nihayet kara ten rengi vardır. Kapkaradır o. Nasıl apak bir ten rengi varsa kapkara bir ten rengi vardır. Bu Nil Kongo ırkına mensup insanlarda bugün nerededir bunlar? Güney Sudan'dadır. Uganda, Kenya ve Kongo'nun bazı yörelerinde böyle cilalanmış gibi. Çok güzel bir renktir o. Kapkara bir renk. O ırk mensubu insanlar genellikle uzun boylu, ince yapılı, hatta bazıları çok uzun boylu. Şeyleri, vücut azaları ince olur. Saçları kıvrık kıvrıktır. Yüzleri uzuncadır. Kafa tasları uzuncadır. Bu mesela 20. yüzyıl başlarındaki antropolojinin büyük hatasıydı. Kuzeyli ırka mahsus uzun kafa tası tasavvur edilirdi ve bu bir kıstas olarak kullanılırdı. Halbuki bakıyoruz Nubya yerlilerinin ve bu Nil Kongo ırkının başat özelliklerindendir. Uzun böyle topatan kavunu gibi bir kafa tası. Yüz de uzuncadır. Yüz yuvarlak, kapkara gözler, ince bir burun, ince incemsi. Çok ince değil ama incemsi dudaklar. Bunun tam tersi, tam zıttı Gabon'da ve bir bakıma da Kuzey Kongo. Şimdi adını unuttum. Kongo. Kongo Cumhuriyeti olacak. İki tane Kongo var. Bir Kongo Demokratik Cumhuriyeti, bir de Kongo Cumhuriyeti olması lazım. Burada yaşayan bir ırk var. Pigmeler. Onlar biraz önce söylediğimin zıttıdır. Ufacık boyları vardır. Onların benzerleri, neredeyse ikiz benzerleri yepyerli demiştik ya.
Evet hocam.
Bu Borneo'nun yepyerlileri burada Yeni Gine'de var. Bir de Malay Yarımadası'nda orang asli, hakiki insan anlamına geliyor. Orang asli Malayca'da.
Ona yepyerli demiştik değil mi?
Onları yepyerli demiştik. Onlarda gördüğümüz bir özellik kıvırcık saçlı, ufacık boy, işte 1.30'u 1.40'ı pek geçmeyen boy, çok kalın dudaklar, birbirinden ayrı düşen gözler, yuvarlak gözler ve ortaya böyle patlıcan gibi bir burun yapısı. Bazı beşer bilimciler bunları iklim şartlarıyla açıklamaya çalışıyorlar. Bana bu fazla şey gelmiyor, akla yatkın gelmiyor. Çünkü ikisi de biraz önce bahsettiğim bu Nil Kongo ırkıda pigmelerde dünyanın en sıcak yörelerinde yaşayan insanlar.
Aynı iklim kuşağı.
Evet, yani onlar ufak boylu, işte pigmeler kalın dudaklı, terlemeye yatkınlar, bu şekilde vücutlarını serinleştiriyorlar. Öbürleri de aynı iklim kuşağında yaşamalarına rağmen bambaşka bir tip gösteriyorlar. Şimdi gelelim tekrar Avrasya'daki ırkların oluşumuna, tırnak içinde başka bir kelime bulamıyorum şimdi buna. Kuzeye çıktıkça güneşten alınan ışık zayıflar. Dolayısıyla ten açılır deniliyor. Bu tedrici bir olay mıdır? Birden ortaya çıkan bir durum mudur? Evrimciler burada fikir ayrılığına düşmüşlerdir. Darwin'e göre bunlar birdenbire olan olaylardır. Kalıtımımızda meydana gelen çok köklü değişmelere Türkçe'de değişim, mutasyon deniliyor. Bunları önceden hesaplamak imkansızdır. Bunun ortaya çıkıp çıkan birey ayakta kalıyorsa o iklim şartlarına uygun düştüğünden çoğalabiliyor. Düşmeyenler, bu ortama uygun düşmeyenler yok olmaya mahkumlar. Kuzeye çıktıkça koyu ten işe yaramıyor. Açık tene ihtiyaç var. Güneye gittikçe, yani sıcak iklime geldikçe, tabii güneye bize göre güney, güneyde yaşıyorsanız kuzeye çıkıyorsunuz sıcak bölgeye varmak için. O zaman da ak ten çok zararlıdır. Nitekim çok ak tenli olan arkadaşlarımın yazın güneşlenmelerini tavsiye etmem. Kansere yol açar. Bu çok bilinen bir olaydır. Bu bir. İki, ten açıldığı gibi saç rengi de açılıyor. Nitekim açık renk saçlı insanlar sıcak bölgelere geldiklerinde saçlarının koyulaştığını ben kendimden biliyorum. Çocukluğumda sapsarıyken saçlarım zamanla çok şükür koyulaştılar.
Neden çok şükür hocam?
Çok çektim ben açık renk saçlar. Çok çektim.
Farklı olduğunuz için hocam.
Herhalde. Gerçi o zamanın Türkiye'siyle bugünkü Türkiye tabii çok farklıydı. O da var. Onunla şey yapmayayım. Her neyse, kendimi bırakayım bir tarafa. Niye doğuya gittikçe, yani Asya'nın, Avrasya'nın doğu taraflarına çekik göz ortaya çıkar sorusunu da evrimciler çöl arazisinde ne kadar küçük gözün varsa o kadar önceliğin olur cevabını getiriyorlar. Kum kaçma davran. Gel gör ki çölde yaşayan Arapların gözleri yuvarlak.
Teori çöktü.
Teorinin altına dinamit koyuyorsunuz hocam şu anda.
Yani bilmiyorum. Sen ne diyorsun diye sorarsanız ben kaderdir diyorum. Ne bileyim ben, yani bilemiyorum nedenini. Yani teoriyi yalanlayacak bir yığın unsur var. Her neyse, bunları şimdi gene bir tarafa bırakarak şeye dönüyoruz. Toplayarak beslendiklerinden bahsettik. Afrika'yı terk ediyorlar ve Kamataş devrini yaşıyorlar.
Hocam, bu Afrika'yı terk edişte bahsettiğinizin dışında başka bir unsur var mı? Mesela hani insana dair en önemli hasletlerden biri merak.
Hayır.
Etkili olmamıştır değil mi bu insanların? Tamamen doğal şartlardan ötürü uzaklaştı.
O merak dediğin tamam kişilere bağlıdır. Aha. Sen dahisindir, o merakı duyuyorsundur filan falan. Ama dahilik yetmez burada. Toplum ortamının çok önemli bir yeri var. Yani hep onu söyler dururum. Ve kendim bıktım bu örneği vermekten. Einstein 20. yüzyıl başlarında Orta Avrupa'da ortaya çıkmayıp da ne bileyim ben Sibirya'da, Orta Afrika'da, Amazonlarda yaşamış bir çocuk bir genç olarak çıksaydı ortaya, köyün nenisi olmaktan ileri gidemezdi.
Muhtemelen.
Bu kadar olur. Evet. Yani. Bitki toprağına ve iklim şartlarına bağlıdır. İnsanın aklının işlemesi de içinde bulunduğu toplumla kaimdir. Onunla uyumludur.
Mündemiştir.
Ona mündemiştir tabii. Ya 100. ya da 70. binde orada da şey var. Fikir ayrılıkları var. İnsanlar ateş yakmasını beceriyorlar. İcat ediyorlar. Muazzam bir olay.
Taşıma ateşten artık
kendisi
üreten var. Evet. Üretme dediğimiz faaliyet de başlamış oluyor.
O çok büyük bir devrim diyelim. İkinci büyük bir devrim 10. bin civarında. Tekrar söylüyorum, kesinlemeler yapamayız. 10. bin civarında kaba taştan yontma taşa geçiliyor. Yontma taş Frenkçesiyle neolitik çok büyük bir patlamadır. Tarım baş gösterir. Bir günden öbürüne öyle bir şey yok.
Uzunca bir süreç bu.
Şimdi olayları aktarırken şu hataya düşmemek lazım. Bir defa zuhur etmiş, vuku bulmuş bir olay tarihi değildir. Tarihi bir olay olarak görülmez. Bir olayın kurumlaşması lazım. Kurumlaşarak gelenekleşecek.
Mükerrer olması da yetmiyor.
Yetmiyor. Yerleşmesi.
Yerleşmesi gerekiyor.
Yerleşmesi gerekiyor. Yani 10. binden önce birçok yerde tarım ortaya çıkmış olabilir. Ama yerleşmemiştir. Kurumlaşmamıştır. Bir günden öbürüne de olmamıştır. Şimdi insanlar bir şeyler yiyorlar. Bitkileri yiyorlar. Bu bitkilerden bir şeyler yerlere dökülüyor değil mi? Tohum dediğimiz olay evet. Yere dökülüyor. Buradan o bitkinin yeniden filizlendiğini görüyorlar. Bu böyle tekrarlanıyor. Yıl be yıl, yıl be yıl bu tekrarlanıyor. Diyorlar ki ya demek ki bitkinin yahut yemişin, ağaçtaki yemişin şu parçası yere döküldüğünde oradan yenisi çıkıyor. İyisi mi biz bunu biriktirelim ve ne zaman ortaya çıktığını görüyorlar. Onun öncesinde biz bunları serpelim. Ben hep bahçeli yerlerde yaşadım genellikle. Çocukluğumda ben bunu görürdüm. Alırdım mesela karpuz çekirdeklerini atardım bahçeye, toprağa. Ve oradan yenisinin çıktığını görürdüm. Birçok bitki için bunu yapardım ben çocukken. Çünkü benim en büyük hevesim toprakla uğraşmaktı. Mekaniği hiç sevmedim hayatımda. Hiç.
Şimdi şehir içinde toprağa...
Şehir içinde yaşamadım. Şehir içinde de toprağa yakın yerlerde bulunma mutluluğunu yaşadım. Bahçe içinde evlerde olduk çoğu kere. Şimdi bu usulü yaşatıyor. Bu usulü yürütüyor. Hemen şurada şunu da söyleyeyim. Usul ile yöntem arasında fark var. Ona da geleceğiz. Usul yöntemle aynı şey değildir. Yaşamanın akışı içinde tecrübelerden edindiğimiz alışkanlıkları sürdürmek usuldendir. Felsefe bilimin öncelikli ve özellikli olarak kabul ettirdiği kalıplar, yürümemizi zorunlu kıldığı yollar yöntemdir. Yani yöntem felsefe bilime bağlıdır.
Yani usul daha pratik bir alanı
kapsar. Usul yaşamanın akışı
daha
içine.
Daha teorik evet. Bir zeminde yer buluyor kendini.
Eğitimle kazanırız usulleri. Oysa yöntem felsefe bilimde öğretilir. Öğrenimle alınır. Böyle bir fark da var.
Usul ve yöntem önemli
farklı şeyler.
Evet hocam. Önemli bir fark bu.
Şimdi o usulü insanlar bir kısım insanlar, bütün insanlar değil, bir kısım insan öğreniyor. Ve buradan bu söylediğim biraz önce anlattığım, bahsettiğim usulle ekiyorlar. hasadı topluyorlar. Bu olağanüstü bir aşamadır. Üretime geçiliyor. Üretim tarımla başlar. Ve üretimin aslı, esası tarım. Üreten, tarımla geçinerek üreten insan emekçidir. Marksçılık tarımı tanımadığından, çok gelişmiş sanayi ülkelerinde ortaya çıktığından hep fabrika işçiliğine dayatmıştır. Asıl emekçilik toprakla uğraşmakla ortaya çıkar. Sabahın köründen gece yarısına değin toprağı işleyen ve topraktan çıkanla yaşayan insanlar emekçidirler. Öbürünün emeği çok kısıtlıdır. Makine başında duruyorsun. Hadi Marx zamanında tabii daha çok zorluydu. Fabrika üretimi. Günümüzde artık bir şey yok.
O zaman insan devredeydi yine, işin içindeydi. Şimdi
günümüzde tarımın dışında kime emekçi diyebiliriz? Maden işçisine diyebiliriz. Çok yakından tanıdığım bir olaydı. Zonguldak'tan bildiğim bir şeydi. O hakikaten muazzam bir emekçiliktir. Maden işçiliği.
Toprağın altına.
Toprağın altında el işidir. Emekte el işi vardır. Bazı Marksçı şairlerin dediği göz nuru el emeği vardır işin içinde. Ve o bahusus toprakta kendini gösterir. Toprak insanının çabalarında görüyoruz. Sadece toprağı işleyerek değil. Halı dokuyor, kilim dokuyor, elbisesini imal ediyor. Bunlarda da hep emek söz konusudur. Göz nuru vardır. Dinler öncelik ve özellikle vahdet vahiy dinleri, işte İbrahim'in dinleri dediğimiz olaylar emekçiliğe dayanırlar. Bu da hep gözden uzak tutulan yahut da kaçırılan bir olaydır. Altlarını tek tek saymayayım ama Marksçılığın başında gelenlerin kitaplarını açın. Onların orada dedikleri Kitab-ı Mukaddesler'de, Kur'an'da ve öteki şeylerde,
kutsal metinlerde
vardır.
Evet.
Zengin adamın cennete girmesi devenin iğne deliğinden geçmesinden zordur diyor Hazreti İsa, bir İslam peygamberi. Alın teriyle sulanmamış hamurdan pişmiş ekmek boğazına düğümlensin diyor. Medduaya bak. Alın teriyle sulanmamış hamurdan pişmiş ekmek boğazında kalsın diyor. Hayatın merkezine, temeline çekilen şu durumda tarımla ortaya çıkan değerdir. Ve insan oradan elde ettiği değerle kendini tanıyor ve tanımlıyor. Sanayi işçiliğiyle binlerce yıl sonra sanayi işçiliğiyle kendine yabancılaşıyor.
Çok enteresan bir nokta hocam. Bir daha tekrar eder miyiz lütfen?
İnsan tarımla geçinirken tarımdan elde ettiği ürünle kendini tanıyor, tanıtıyor ve tanımlıyor. Bunun tersi binlerce yıl sonra sanayi devrimi tahakkuk ettikten sonra da kendine yabancılaşıyor.
Çok güzel bir tespit hocam. Bu konuya malum yine vaktimiz, süremiz evet, bu kadarlık. Bir sonraki bölümde devam edelim. Çok güzel bir yere geldi. Aslında insanın kendini tanıması bir toprakla ilişkiyle
aynen, mündebiç.
Oradan yola çıkarak insanın kendinden nasıl uzaklaştığını ve insanın kendine nasıl yabancılaştığını sonraki bölümde konuşmaya devam edelim.